Ayrım 10.
Eskiye sıkı sıkıya bağlı kalan bir Avrupalıyı çıldırtacak düşüncelerdir bunlar. Kilise yaşadıkça, insan inandıkça, din de gelenekler, görenekler de yaşayacaktır der Avrupalı. Nietzsche yapmak için önce yıkmanın gereğine inanıyor. Ona göre en başarılı yapıcı, en becerikli yıkıcı olandır. İnsan yapmak istediğine sağlam bir yeri bulabilmek için eskiden kalanı, yeni yapıya engel olanı yıkmakla başlamalı işe. Onun "Yıkılıyor mu bir tekme de sen vur" demesi bu yüzdendir. Geçmiş gelenekleriyle, anlamını yitirmiş inançlarıyla, görenekleriyle yıkıma, yıkılmaya doğru gidiyor. Yaratıcı insan onun kendiliğinden çöküşünü, yıkılışını beklemez. Bunlar da yenidir Batı düşüncesinde. Yeniyi yapmak, yaşatmak için eskiyi yıkmak. Ancak çağını aşan, geleceği aydınlatacak güçte olanların işidir yıkmak, yıkılması gerekeni bilmek. Eski yıkılmadıkça yeniye yer bulunmaz. Oysa 19. yüzyıl Avrupası bütün gücüyle eskiyi ayakta tutmaya, yaşatmaya çalışıyordu. Bir onarıcı durumundaydı Avrupa. Nietzsche getirdiği yeni bir görüşle bu onarımın eskiyi ayakta tutma çabalarının karşısına dikildi. Eskiler çağa geçmiş, anlamı yitmiş kurumlar yıkılmalı, sökülüp atılmalı dedi. Bir daha yapılmamacasına yıkılmalı, yerle bir edilmeli. Bu uçağın eskiye, geçmişe bağlı ortamında yiğitçe bir atılımdı. Nietzsche bunu, bu yıkma işini korkmadan göze aldı. Büyük bir sömürge yarışına girmişti o çağın Avrupası. İnsanlar sömürülüyor, eskiden kalma sömürgecilik, yoksul ülkeleri soyma geleneği geliştiriliyor, hızla sürdürülüyordu. Bütün gözler insanın dışına, kazanca, insan emeğinin ürünlerine çevriliyordu. Böyle olmakla birlikte yine de pek değer verilmiyordu insana. İnsanın daha güçlülerin elinde bir araç olmaktan öteye geçemediği bu ortamda vurucu güçlerle donanan büyük sürüler bir yığındı Nietzsche'nin gözünde. Boyuna büyüyen, güçsüzleri yutan, insanları birer taş kırıntısı gibi evren boşluğuna fırlatıp atan azgın, doymaz bir yığın. Bu yığının karşısına Nietzsche onu kuran öğelerin bir insan olamayacağı görüşüyle çıktı. Bu yığın ancak bir sürü olabilirdi. Doğa üst insanı yaparken dökülen kırıntıların birikimi sonucu ortaya çıkan biri bilinçsiz yığın, başıboş, istenci, ipi başkalarının, genellikle yöneticilerin elinde bir sürü, bir anlamsız kalabalık. İşte Nietzsche'nin yaşadığı çağı aşan yeni bir düşüncesi de bu yığın dediği sürüyü yorumlaması, gerçek kimliğini gün ışığına çıkarmasıdır. Nietzsche'nin dilinde felsefe ile eylem birbirini bütünleyen, birbirinden ayrılmaması gereken iki varlıktır. Bir soyut düşüncenin değil, ancak bir eylemin felsefesi olur. Böylece felsefe, bir eylem, düşünce ya da düşünce akışı içinde gerçekleşen eylemlerdir. Ona gelinceye değin böyle düşünen olmadı Batı felsefesinde. Felsefe daha çok bir soyutlama diye anlaşıldı. Nietzsche az da olsa bu görüşü etkiledi. Kendinden sonra gelenlere yol gösterdi. Onun insan davranışları ile felsefeyi eş doğrultuda görmesi, felsefenin düşünce evreninden çıkıp eylem alanına, davranış ortamına gelmesine yol açtı. Düşünen insanla eylemde bulunan insanın eş ortamda olduğunu gösterdi Nietzsche. Bunun yanı sıra Schopenhauer'den sonra doğu düşüncesiyle batı anlayışını yoğurarak yeni bir birleşime varan, bu birleşimi bütün insan davranışlarının özüne değin indirgeyen yine odur. Ayrıca sanatçının bir eylemci olduğunu, sanat ürünü yaratmanın eyleme atılmakla olabileceğini açıklayan ilk çağ inançlarından bir takım örnekler getirerek bu düşüncesini saptamaya çalışan da odur. Nietzsche'nin görüşleri yanlış yorumlandı Hitler amayasında. Üst insan bütün uygarlığın yaratıcısı sayılan örnek Alman diye benimsendi. Oysa böyle düşünmüyordu Nietzsche. Kendi zamanındaki Almanların davranışlarını bile sevmiyordu. Beğenmiyordu onları. Çok acı, çok yerici sözler söylüyordu onlara yazılarında. Çekinmeden açıkça söylüyor, ağır bir dille yeriyordu Almanları. Yalnız büyük, yaratıcı insanları seviyor, beğeniyordu. Hitler Almanyası'nın insan anlayışı ile Nietzsche'nin insan görüşü arasında en küçük bir yakınlık yoktur. Nietzsche'nin üst insanı bir ulusun içinde yetişen insan değildir. Bütün evreni kuşatan, evren yurttaşı olan yaratıcı bir yüce varlıktır üst insan. Belli bir yeri, belli bir bayrağı yoktur. Evrendir onun yurdu. Bütün insan soyu soydaşıdır, ulusudur onun. Bütün ulusal sınırların ötesinde üstündedir üst insan. Alman insanı, Fransız, İngiliz insanı diye bir insan örneği yoktur. Nietzsche'de yalnız yaratıcı, geleceğe ışık tutucu, uygarlığa katkıda bulunucu insan vardır. Hangi ulustan olursa olsun başarısız insan kalabalığı bir yığındır onun dilinde. Üst insanı derinden kavrayamayanlar, başkalarını ezen, kan döken, ülkeler yağmalayan, sömüren bir dev sandılar onu. Oysa Zerdüşt'ün dilinden dökülen o yürek ısıtıcı sözlerde Batı'nın anladığı bir üst insan yoktur. Nietzsche'nin üst insanının en büyük özelliği insan sevgisidir, insan kıyımı değil. Zerdüşt belli bir açıdan bakılırsa üst insandır. Uygarlık yaratan insan örneğidir. Üst insanla yeni bir yaratıcı insan örneği getirdi Avrupa düşüncesine Nietzsche. Bütün yaratıcı eylemlerinde sevgiye dayanan, kötüden, başarısız olandan, anlamsızdan, eksikliklerle dolu olandan kaçan, tiksinti, iğrenme duyan bir insan örneği. Derin bir sessizlik içinde yaratıcı gücünün yüce ürününü ortaya koyan bir insan örneği. Sessizlik, derinlere dalma, yaratıcı insanın eylemidir Nietzsche'ye göre. Sessiz olmalı yaratıcı kişi, kalabalıklardan, çılgınlıklardan, gürültülerden uzak olmalı. Çünkü gürültü düşünceyi öldürür der Nietzsche. Bu sessizlik Kant'ın, Hegel'in anladığı evrenden sıyrılma, soyutlaşma değildir. Evrenin derinliğine inme, varlık özünde sınırsızlığa varma, yığınların içinde onlardan uzak, yükseklerde, derinlerde yaşamadır. Öze yaratıcı olana dalmadır. Daha açıkçası varlığın yüreğine girme, gürültüden kurtulmadır. Oysa başkaları sessizlik deyince ya içine kapanıp soyutlaşmayı ya da varlık türleri içinde varlıktan ayrı yaşamayı, yalnız düşüncede var olanlarla dalmakla yetinmeyi anlıyordu. Böyle bir düşünce Nietzsche'den çok uzaklardadır. Bütün yaratmaların kaynağı insanda birliğe varmaktır diyor Nietzsche. Ona göre düşünen kişi yaratan, seven bir kişidir. Bütün bu eylemleri bir insan yapar, değişik insanlar değil. Düşünme, yaratma, sevme eş doğrultudadır. Ancak seven düşünür, düşünen sever. Yaratan düşünür, seven yaratır. Ayrı gibi görülen üç insan davranışı bir özde birleşiyor. İnsan düşünce ortamında belli bir yüksekliğe vardı mı bütün yaratıcı atılımlar birleşir orada. Bilgenin düşünceleri de, sanatçının ürünleri de, iyi eylemleri de birliğe varır. Bundan da bilge ile sanatçı ürününü ortaya koyarken eş doğruğa varır diyor Nietzsche. Yaratıcı eylemin dışında bütün davranışlardan, özellikle ön yargıya varan açıklamalardan sakınmak gerekir, olumlu düşünen insan için. Nietzsche'nin Batı düşüncesine getirdiği özlü yeniliklerden biri de sanat ürünlerini, düşünce ürünlerini Apolloca, Dionysosça bir eylemle açıklamasıdır. Bu iki tutum bir sanat eylemi, yaratıcı güç olarak çıkar ortaya. Biri düş, biri kendinden geçiştir, sarhoşluk bunların. İkisi arasında bir çatışkı vardır yine de. Dionysosça olan sarhoşluk, insanda tutkuyu, coşkunluğu, oyunu, türküyü, coşkunca atılımlarda bulunmayı doğurur. Düşe dalma Apolloca bir tutum olduğundan, görünüş güçlerini, yaratıcı yetenekleri birleştirir. İlk kez Nietzsche'nin ortaya attığı bu düşünceler, sanat yapıtının yeni bir yorumu, düşünce ürünlerinin yeni bir açıdan değerlendirilmesidir. Nietzsche bunları ileri sürerken, yaratma ile eylemde bulunmayı, İşten gelen itimle yaratmaya yönelmeyi, düşünmeyi eş doğrultuda bulduğunu açıklamak, anlatmak istiyor. Bu düşünceler onun yaşadığı çağ için yeniydi. Çağının anlayış sınırlarını aşıyordu. Avrupa düşüncesi o dönemde Sokrates'ten gelen usçu çığırın etkisi altındaydı daha. Bütün insan eylemlerinde, davranışlarında tek geçerli olan ölçü ustu. Bütün ilkeler, düşünme kuralları usa, us ölçülerine uyma gereğindeydi. İnsan eylemlerinden sıyrılmış, yaşama bağlı atılımlarından, duygusal davranışlarından soyulmuş, evrenin ötesinde bir varlık olarak düşünülüyordu. Us ölçülerine uymayan bir davranışın insanla ilgili olacağına inanılmıyordu. İnsanda biri hayvanca, biri insanca iki ayrı kişilik varsayılıyordu. Nietzsche bu ikili insan anlayışına, ikili insan kişiliğine karşı çıktı. İnsanı usla değil, bütün eylemleri davranışlarıyla yorumlamanın gereğini sürdü ileri. Bu yüzden çağ ile çatıştı. Kendi deyimine göre çağının ötesine geçti. Çağına uygun olmayan, çağını aşan düşünceler koydu ortaya. İşte Nietzsche'nin Avrupa düşüncesindeki gerçek yeri, gerçek yeniliği bu çağını aşan düşünceleriyle sağladığı ortamdır. O gününün değil, geleceğin düşünürüdür. Bu yüzden Nietzsche 20. yüzyılda ilgi çekti. Değeri bilindi. Üst insan kavramı yorumlanırken yanlış yollara sapıldıysa da bu sapmalar Nietzsche'nin düşüncelerinde değil, onu yorumlayanların sığlığında, verimsizliğindedir. Nietzsche'nin çağını aşan gerçekler. Buraya değin Nietzsche konuştu. Bütün söylenenler onun yazılarından alınan, aktarılan düşünceler yorumlarıdır. Kendi görüşleri dışında onlara aykırı bir konu, bir düşünce yoktur ortada. Şimdi onun yaşadığı çağı aşan, onu öyle düşünmeye iten bir konuya geliyoruz. İlk çağ Anadolu düşüncesiyle ilgili bir konudur bu. Nietzsche yaşadığı çağın içinde bulunduğu toplumun bir geleneğine uyarak Anadolu'da gelişen oradan evrenin dört bucağına yayılan bir felsefe ekinini yani kültürünü Grek düşünce ürünü sayıyor. Grekçenin nereden geldiği, hangi kültür ürünleriyle, dil varlıklarıyla beslendiği Nietzsche'den sonra gün ışığına çıkarıldı. Bu yüzden zamanın ortaya koyduğu bir takım gerçeklerle ister istemez çatışan Nietzsche, bu konuda çağının izinden yürümenin sorumluluğunu taşıyor. Anadolu'da gelişen doğalcı felsefe, sanat, şiir ancak yazıya geçirildikleri dilden dolayı Grek olabilir. Nitekim dil alanında yapılan araştırmalar, Yunanca sanılan birçok felsefe, sanat kavramlarının Yunanca olmadığını, daha eski Anadolu dillerinden alındığını gösterdi. Bu konuda kendi hayatını anlatırken de açıklandığı gibi Nietzsche'yi en çok etkileyen İngiliz ozanı Byron oldu. Nietzsche'nin ilk araştırmalarından olan Trajedya'nın Doğuşu, Yunan'ın Trajik Çağında Felsefe adlı eserler ilk çağa Byron'un görüş açısından baktığını gösteriyor. Burada Nietzsche'nin de çağının da yanıldığını, bir takım gerçekleri karşıt durumda yorumladığını zaman koydu ortaya. 19. yüzyıl Avrupa'sı aşırı ölçüde bir Hellen sevgisiyle dolup taşıyordu. Bu sevginin kökünde Hristiyan dininin inanç ürünleri yeşeriyordu. Hristiyan dinini İncil'in Yunancasından öğrenen Avrupa uluslarında dinlerinin diline, kültür ürünlerine karşı özlü bir bağlılık vardı. Bu bütün uluslar için böyledir. Ancak bunlar bir takım tarih gerçeklerini aydınlatmak için yeterli değildir. Dil belli bir yerde bilimsel gerçeklere, oluşlara karşıt düşüyor. Nitekim İncil'in melekleri Roma'da Latince, Bizans'ta Yunanca konuşur. İnançlar böyle gerektiriyor. Anadolu'da yetişen bilgiler, ozanlar, düşünürler bize Yunan diliyle bir takım ürünler bıraktı diye bugünkü Yunan'a bağlanmaz onlar. Bir dille konuşup yazmak bir uygarlığın doğduğu toprağın adamı olmaktan başka, Anadolu'da doğan, uygarlığa katkıda bulunan bütün düşünürler, ozanlar, yazarlar Anadolu'nun çocuklarıdır. Dilleri ne olursa olsun onların yarattığı uygarlık da yaşadıkları toprağın uygarlığıdır. Uygarlıklar insanların göç etmesi gibi doğdukları yerleri bırakıp gidemezler. Onlar ortaya çıktıkları yerin özelliğini, damgasını taşır, kokusunu yansıtır. Yunanistan'da doğan uygarlıkla Anadolu'da doğan uygarlığın özü, nitelikleri, amaçları ayrıdır birbirinden. Anadolu uygarlığı insana, doğaya, yaşanan gerçeğe yönelir. Amacı çevresini kuşatan varlıkları, doğanın özünü, yasalarını, kurallarını bilmek, öğrenmek, öğretmektir. Oysa Yunan uygarlığı özellikle Sokrates'le başlayıp us ilkelerine yaslanan uygarlık ayrı bir doğrultudadır. Nitelikleri, özü, amacı ayrıdır. O hayatta değil düşüncede var olanı araştırır, kavramak, anlamak ister. Yunanistan toprağı öyle gerekiyordu biraz da. Yunan uygarlığı soyut bir uygarlıktır. Anadolu uygarlığı somuttur. Anadolu'da uygarlık yaratanlar yaşadıkları topraklara Yunanistan'dan gelmedi. Yunan halkının Anadolu topraklarına girişiyle başlamadı Anadolu uygarlığı. Onlardan çok önce Hitit öncesi Hitit Urartu uygarlıkları vardı Anadolu'da. İsa'dan önce 7. 6. 5. yüzyıllarda Anadolu'da gelişen çevreye özellikle Yunanistan'a yayılan düşünce ürünleri, uygarlık yapıtları bu eski uygarlıkların yeniden yeşermeleriyle çıktı ortaya. Eski Anadolu uygarlıkları 7. 6. yüzyıllarda yeşermeye başladı. Thales'in düşüncesinde biçimlenen varlık türlerinin ilkesi, özü olarak ortaya çıkan su, ondan çok önce yaşayan Anadolu uluslarının gözünde de kutsaldı. Varlığın özü oluşun ilkesiydi. Birer tanrıydı su, güneş, toprak. Hitit tanrıları suların, toprakların, güneşin yansıtıcılarıydı. Sümerlerde de öyleydi durum. Mısırlılarda da. Bu eski inançlar Anadolu'da bir felsefe çığırının konusu oldu. Nietzsche'nin yaşadığı çağda bütün gözler Anadolu'ya dönmüştü Avrupa'da. Barbar Anadolu'da bulunan ilk çağ sanat, düşünce ürünleri uygar Avrupalılarınca gizliden gizliye kaçırılıyordu. Alınan, kaçırılan bu uygarlık yaratmalarını inceleyip açıklamaya çalışanlar arasında Yunan diliyle Avrupa'da yayılan Hristiyan dininden olmayan bir tek kimse bile yoktur. Bütün araştırıcılar, bilginler koyu Hristiyandır. Yunanca bilir, Latince bilir. Gördükleri öğrenim gereği Anadolu'nun bir Yunan uygarlık yatağı olduğunu savunurlar. Yunan uygarlığı öncesi uygarlıkları anlamak, tanımak istemezler. Bu bir ön yargıdır. Oysa önce araştırma yapılıp sonra değerlendirmeye geçmelidir. Bir defa diyelim ki edebiyatla, felsefeyle ilgili ürünler yazıya geçtiği, o yolla kaldığı için yazıldığı dili konuşanların sayılır. Peki ya tiyatrolar, anıtlar, tapınaklar, heykeller? Şu atları bile Grekçe olmayan, Grek diliyle açıklanamayan tanrı heykelleri neye dayanılarak Anadolu dışında bir ulusun sayılıyor? At başka, onun yetiştiği yer başka diyecekler. Bu da bir kanıt değildir. Descartes'in gerçek adı Renatus Cartesius'tur. Latincedir. Latinceden geliyor. Oysa Descartes bir Fransızdır. Birçok Avrupalının adı Latince, Grekçe sözlerden gelir. Dilleri o dillerden doğmuştur. Bunların içinde atlarının dillerinin kaynağına bakarak kendisinin de Latin Grek olduğunu ileri süren pek çıkmadı. Eserlerini Grekçe, Latince yazan yığın yığın Avrupalı yazar, bilgin ozan vardır. Nietzsche onların bir tekini bile yazdıkları dili konuşan ulusun soyundan saymadı. Anadolu'ya gelince iş değişiverdi. Yeryüzünde uygarlığını doğduğu değil de göçtüğü ülkede yaratan bir tek ulus yoktur. Uygarlıkla toprak özden bağlaşımlıdır. Birbirinden ayrılmaz. Uygarlıklar uluslardan önce topraklarındadır. Yunanistan'ın başkalarının eline geçmesinden sonra halkının birçoğu göç etti. Neden gittikleri yerlerde Anadolu'da yetişen düşünürler, bilgeler gibi kimse çıkmadı? Neden Grekler düşüncesinin etkisi altında kalan Roma uygarlığında birçok Grek bilgesinin Roma'ya göçmesine karşılık bir Platon, bir Aristoteles, bir Aisilos, bir Sofokles çıkmadı? Neden çok sıkı fıkı eş dinden olmalarına karşılık bir Roma aydını ile bir Atina ilk bakışta birbirinden ayrılır? Bu nitelik ayrılıkları topraktan, bölgelerin doğal yapısından geliyor biraz da. Toprak, doğal yapı insanı belli bir yöne doğru itiyor. Deniz görmeyen bir insanın denizle, dağ bilmeyen bir kişinin dağla, balık nedir duymayan bir kimsenin balıkla ilgili düşünceleri, yorumları, açıklamaları nedeni doğru olursa, bir uygarlığın yaratıcılarını o uygarlığın doğduğu çevre dışından getirmek de o ölçüde gerçek olur. Nietzsche sanatın kaynağını iki çelişik güç olan Apolloja ile Dionysosça eylemin bağlaşımında buluyor. Bu iki tanrı da Grek ülkesinden değildir. Atları da öyle. Bunların kişiliğinde biçimlenen inançlarla Greklerin özünden doğan inançlar arasında bir bağlantı, bir öz yakınlığı yoktur. Apollo için, Dionysos için yapılan törenler, şölenler Grek inançlarıyla pek bağdaşmıyor. Bu iki tanrı Anadolu'da somut olarak nitelenir. İnsanlar arasına karışır, insanlar gibi içer, esrir, kendinden geçer, çapkınlık eder, aldatır, aldatılır, sevinir, üzülür, ağlar. Oysa Yunanistan'da bu inançlar bir çırpıda insan kişiliğinden sıyrılır, soyunur, soyut bir nitelik kazanır, doğadan uzaklaşır. Bu inanç ayrılığı, bu düşünce değişikliği iki toprak insanının doğa karşısındaki tutumunu, yaşama anlayışını dile getiriyor. Birbirine benzemiyor Anadolu insanı ile Yunanistan insanı. Doğal sınırlar çekiliyor aralarına. Nietzsche'den 2300 yıl önce Herodot bile anlamış bunu da. Yunanistan'a uygarlığı taşıyanlar İyonlardır. Yunanistan'ın ilk yerlileri barbar Pelaskraklardır diye yazmış. Oysa İyon, Yunan sözü bunun bozulmuşudur denen topluluk Batı Anadolu'dur. Grek sözü de Latince, İtalya'nın batısında yaşayan Latinlerin Gra adını verdikleri halktan gelir. Eskiden Greklere Helen derlerdi. Oysa ele geçen belgelerde Anadolu'da yetişen bilgelerin, düşünürlerin, ozanların kendilerine Helen dediklerini gören olmadı. Duygusal sanılmasın bu söylediklerim. Bir insanın ileri sürülen bir düşünceye inanması, inanabilmesi için olumlu belge gerek. Bugün konuşulan Yunanca, Hititçe kaynaklı birçok söz vardır. Bunların başında tri, tria, tra gibi üç sayısı anlamında olan sözler gelir. Bu söz Greklerden pek çok yüzyıl önce Anadolu'da yaşayan Hititlerin dilinde vardı. Anadolu'da birçok ilin, ilçenin adı bu sözle başlar. Grekler şöyle dursun, İyonlar bile adı bu sözle başlayan yerlere ötede beri satmak için gelir, oralarda satış yerleri kurarlardı. İyonların öte beri satmak için gittikleri yerleri bile Avrupa bilginleri Greklere kurdular. Birer Grek yurdu saydılar onları. Karadeniz kıyılarında birçok yerleri Trabzon gibi Greklere kurdurma yarışına çıkanların sayısı az değildir. 10.000'lerin dönüşünde Ksepenon Trabzon yörelerine, sonra Trabzon'a geldiği zaman yerlilerle konuşabilmek için Helence bilen birini aradığını yazar. Nasıl oluyor da Greklerin kurduğu bir ilde Grekçe konuşan, Yazan bir komutan kendi dilinden anlayacak kimse bulamıyor. Nietzsche bu konuda kendinden önce gelenlerin, özellikle Byron ile Goethe'nin etkisi altında kaldı demiştik. Goethe, ünlü eseri Faust'ta işlediği mitoloji kahramanlarını, tanrıları birer Yunan buluşu sandı. Derin bir saygıyla bağlandığı Hristiyan dini onu böyle düşünmeye doğru itti. Avrupa'da yeni yeni uyanan Yunanistan'a, o yöre halkına karşı sevgi, onu da kendinden sonra gelenleri de etkiledi. O çağlarda Anadolu'dan Avrupa'ya kaçırılan heykeller, tapınaklar, onların yanı sıra daha başka uygarlık ürünleri, kendi ülkelerinde Sokrates'in çizdiği usçu yoldan, ayrılmayı yoldan çıkma sayan Yunan ulusunun sanıldı. Bu görüşlerin tabanında Avrupa'nın Anadolu'ya karşı beslediği öfkenin derin izleri vardır. Yüz binlik Haçlı ordularının eridiği Anadolu'da 19. yüzyıl Avrupa aydınları kalemlerle donatılmış yeni bir Haçlı ordusu düzenlediler. Onun da pek uzun sürmedi başarıları. Anadolu toprağının derinliklerinden başlarını kaldıran alımlı Hitit tanrıları, İsa'dan önce 6-7 bin yılına değin giden uygarlık ürünleri Avrupalıların ötlerini patlattı. Barbar dedikleri Doğu uluslarının yapamadıklarını, kan dökmeleri, aydın yakmaları, bilgin öldürmeleri uygar Avrupa yaptı. Işık götürdüğü yerde kan emdi, uygarlıkla donatmaya gittiği ülkelerde en azgın, yabanlara bile parmak ısırtan kıyımlara girişti. Soyup soyana çevirdiler Anadolu'yu da, komşularının topraklarını da. Uygarlık alanında insanın parmağını ağzında bırakacak ölçüde büyük araçlar, insan öldürücü nesneler yapmak, uygar olmak değildir. Onları insanlığın ilerlemesi, kalkınması, gelişmesi, başkalarının sömürülmemesi yolunda kullanabilmek insanlıktır. İnsanlık için başarıdır. Nietzsche insanların öldürülmesini, sömürülmesini pek istemiyordu. Uygarlığın insanın yıkımı için değil, mutluluğu yolunda gelişmesini gönülden diliyordu. Ancak etkisi altında kaldığı, dünya uygarlığının beşiği saydığı ulusun başarılarına sınır tanımıyordu. Bütün başarıları Yunan düşüncesini, Yunan ulusunun çalışmalarına bağlıyor, Anadolu'yu bir kıyıya atıyordu. Felsefeyi, sanatı, yaratıcı atılımları kaynağından ayıran, soyutlanmış bir ortamda düşünüyordu. Bu tutum çağının anlayışından geliyordu. Nietzsche birçok görüşlerinde, düşüncelerinde çağını aştı. Ancak Anadolu uygarlığını yok saymasıyla çağının içinde kalmaktan kurtaramadı kendini. Çağ ile sınırlandırdı kendi kendini. Bu konuda Nietzsche çağ ile bağlantılıdır, zamanı ile sınırlıdır. Onun bu görüşü üst insan anlayışı ile pek bağdaşmıyor. Üst insanın gerçek kaynağını başka yerlerde aramaya koyuluyor. Bu durumda üst insan, çağının görüşleri etkisine altında kalan bir aydının, derin bir sevgi, sınırsız bir saygı duyduğu ulusun örneklendirilmiş biçimi olarak çıkıyor karşımıza. Oysa Zerdüşt'te, onun yeryüzüne yayılmasını istediği inançlar düzeninde böyle bir eğilim, bir ulusa bağlanma duygusu yoktur. Zerdüşt koyu bir İranlı olarak çıkmıyor ortaya. Bütün insanlığa söylüyor söyleyeceğini. Nietzsche ise bütün başarıları bir ulusa, yeryüzü uygarlığının belli bir kesimini, Avrupa uygarlığının bütününü Yunan'a bağlıyor, Yunan düşüncesi dışında bir varlık görmek istemiyor. Nietzsche'ye değin, gelen inançlarda, uygarlık ürünlerinde yalnız Anadolu'nun değil, Mezopotamya uluslarının, Sümerlerin, Akatların, Babillerin, İran'ın, Mısır'ın, Fenike'nin, Hindistan'ın büyük etkileri, katkıları vardır.